edebiyat dünyamızdan. Yağmur. Tevfik Fikret. Küçük, muttarit, muhteriz darbeler, kafeslerde, camlarda pür ihtizaz, olur dembedem, nevhager, namesaz. Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz, küçük, muttarit, muhteriz darbeler. Sokaklarda seyyabeler ağlaşır, ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. Bulutlar karardıkça zerrata bir ağır, muhtazır dalgalanmak gelir. Bürür bir soğuk gölge etrafı hep, nümayan olur gündüzün nısfı şep. Söner şimdi manzur olur kendimin, heyulası karşımda bir alemin. Açılmaz ne bir yüz ne bir pencere, bakıldıkça vahşet çöker yerlere. Geçer boş sokaktan hayalet gibi, ştabanü puşide serbi sabi. O dem leyli yadımda solgun tebah, sürür bir kadın bir ridayı siyah. Saçaklarda kuşlar, hazindir bu pek, susarlar uzaktan olur bir köpek. Öter gülşi ruhumda boş bir enin, boğuk bir tezatı sükunu tanin. Küçük, pür heves, gevherin katreler, sokaklarda, damlarda pür ihtizaz. Olur muttasıl, nevhager, namesaz, sokaklarda, damlarda pür ihtizaz. Küçük, pür heves, gevherin katreler. Edebiyat Dünyamızdan programında bu hafta Tevfik Fikret ve Türk şiirinde durduğu yere alacağız. Şair, yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Tevfik Fikret'in Yağmur adlı şiiriyle başladık.
Siz Yağmur'u okurken şöyle düşündüm. Bizi böyle şiirler daha çok etkiliyor.
Öyle.
Mesela Tevfik Fikret dediğimizde aklımıza genellikle siyasi ideolojik şiirler gelir. Ama mesela bugün için bizi bu tür şiirleri çok fazla etkilemiyor. Örneğin bu Yağmur şiiri veya Cenap Şahabettin'in Kar şiiri. Bunlar bize daha çok dokunuyor. İnsani, beşeri yönümüze daha çok dokunuyor. Siz evet. Okurken mesela böyle şeyler geçti içimden. Bu yönünü ön plana çıkarmıyoruz ama Tevfik Fikret'in. Genellikle fikir, düşünce çerçevesinde bir konumlama yapıyoruz.
Aslında Türkçeleşmiş halleri de var ama bu tarz galiba yani, şiir ne yazı, nasıl yazıldıysa sanki, değil mi? Öyle okunmalı
yani
gibi.
Yani daha insani, dolayısıyla bize ulaşması, dokunması, etkilemesi herhalde daha kolay oluyor.
Yani şöyle hep şunu derler, değil mi? Bir ressam olduğu için, resim yapmayı da sevdiği evet. için böyle bir şiirde resmi görüp resim dahi çizilebilir. Bunu okuyan
manzara veya manzara. Tablo evet. Oluşturmak Tevfik Fikret'in şiirlerinde özelliklerden birisi zaten.
Evet. Hayatına şöyle bir bakalım.
Kısaca hayatına bakmak gerekirse Tevfik Fikret 1860'lı yıllarda doğuyor. 1867'de doğuyor. Bu yıllar Türk şiirinde bizim Tanzimat Edebiyatı, Tanzimat Şiiri dediğimiz şiirde divan şiirine nazaran köklü bir değişiklik diyebileceğimiz hareketlerin başladığı yıllar. Şinasi ve Namık Kemal'in yılları. 1870'li yıllarda sahneye Abdülhakamit çıkacak. 90'lı yıllarda ise Tevfik Fikret çıkacak. Tevfik Fikret'in babası İstanbul Belediye Meclisi üyesi. Artık o zaman bu sistem nasıl işliyor, şimdiki gibi mi işliyor?
Ve aynı zamanda da memur değil mi?
Tam bilmiyorum. Fakat hali vakti yerinde bir memur diyebiliriz. Tevfik Fikret'in çocukluk yıllarında iki tane ne diyelim, onu derinden etkileyen, yaralayan olay var. Birincisi annesinin ölümü. 12 yaşında annesini kaybeder. Üstelik annesini haçta kaybeder. Annesi sonradan ihtida etmiş bir hanımefendidir. Sonradan Müslüman olmuş bir kişidir. Dindar bir kişidir. Tevfik Fikret'in kız kardeşiyle birlikte, yani kızıyla birlikte hacca gider. Ama orada bir kolera salgını baş gösterir ve ölür. Oraya da defnedilir. Tevfik Fikret bu olay gerçekleştiğinde 12 yaşındadır. Bir süre sonra da babası sürgüne gönderilir. Yani Tevfik Fikret'e göre haksız, iftiraya kurban giden, iftiraya kurban gitmiştir. Olayın gerçek mahiyetini tam olarak bilmiyoruz ama çeşitli şehirlerde mutasarrıflık, bugünkü karşılığı kaymakamlık, kaymakamlık yapmak üzere sürgüne gönderilir. Hama, Humus,
baba.
Evet, baba. En son 1905 yılında Antep'te vefat eder. Sürgünde ölür. Bu iki olay çocukluğunu ve gençliğini düşündüğümüzde ilerisi için onda köklü etkiler bırakan iki olay. Mesela annesinin ölümünden sonra akrabaları bakıyor. Yengesi galiba, babanın kardeşinin eşi bakıyor. Fakat Servet-i Fünun, Tevfik Fikret Cenab-ı Şahabettin'i düşündüğümüzde şöyle bir özellik dikkat çekiyor. Tevfik Fikret de tıpkı Cenab-ı Şahabettin gibi bütün sınıfları birincilikle geçiyor. Çok başarılı bir öğrenci. Mesela Cenab-ı Şahabettin girdiği her sınavda birinci gelen bir kişi. Tevfik Fikret de hem bütün sınıfları hem okuduğu okulları birincilikle bitiriyor. Galatasaray Lisesi mezunu. Şöyle bir parantez içi bilgi söyleyeyim. Mesela Galatasaray Lisesi mezunu dedik. Üniversite öğrenimi görmeye ihtiyaç duymuyor. Liseyi bitirdikten sonra, çünkü lisedeki eğitim öğretim
bir üniversite
kapasitesinde.
Eskiden liseler öyleymiş.
Evet. Hatta Cumhuriyet'in diyelim ki 1950-60'lı yıllara kadar lise mezunu olmak bayağı ciddi bir öğrenim görmek anlamına geliyordu. Galatasaray Lisesi'nden sonra bir iki tane küçük çaplı memuriyetleri var. Fakat bu memuriyetlerde durmaz, istifa eder. Sebep, iki tane başlık açacağız burada yine. Mesela işte birinci memuriyetinde Hariciye Dışişleri Bakanlığı'nda katiplik gibi bir memuriyette bulunur. Doğru dürüst bir iş yapmıyorduk. O zaman doğru dürüst bir iş yapmıyorsak benim boşu boşuna burada durmam, maaş almam, haksızlık diye telaffuz eder ve istifa eder. Fakat bir de şöyle şeyler vardır. Aldığı maaş çok düşüktür. Bununla geçinmem mümkün değil der. Hatta oradan istifa ettikten sonra başbakanlıkta sadarette bir memuriyete girer. Orada amirlerine şöyle bir teklifte bulunur. Hani ben sizin verdiğiniz işleri evde yapayım. Gündüzleri de ikinci bir işte çalışayım, yani bu para bana yetmiyor gibi şeyler söyler. Bunlar kabul edilmez, bu teklif. Oradan da bunun üzerine istifa eder. Bunlar kısa süreli. Asıl öğretmen olarak hayatının sonuna kadar geçimini öğretmenlikten.
Çok iyi Fransızca bilir.
Tabii ki kazanmıştır. Hem Galatasaray Lisesi'nde hem Robert Kolej'de öğretmenlik yapmıştır. Kısa süreli bir şey var. Galatasaray Lisesi'nde müdürlük yapıyor. Ama asıl olarak emekliliğini kazanıncaya kadar Robert Kolej'de uzun yıllar
Türkçe öğretmenliği.
Evet, Türkçe öğretmenliği yapıyor. Fakat o dönemdeki aydınlarımız, Tevfik Fikret gibi, Cenab-ı Şahabettin gibi, Mehmet Akif gibi, Haşim gibi, bunlar genellikle bir yerde memur olarak çalışmakla birlikte bizim bugün üniversite ya tekabül eden Darülfünun'da mesela Batı edebiyatı okutuyorlar, Osmanlı edebiyatı okutuyorlar. Bunun tercümesi, çevirisi anlamında dersler veriyorlar. Çok yetişmiş, kaliteli insanlar. Bu açıdan baktığımızda Tevfik Fikret'in yani düz bir hayatı var diyebiliriz. Öğrenimle başlıyor. İşte ilkokul, ortaokul, lise diyebileceğimiz bir şey. Daha sonra kısa süreli bir memuriyeti var. Bu memuriyetten sonra da Galatasaray Lisesi ve Robert Kolej'de öğretmenlikle hayatını tamamlıyor diyebiliriz. Tabii burada...
Bu arada şiirlerini ne zaman yazıyor?
Evet.
Yine gençlik
şiire yılları. Şiire geçmeden yani. Bir de Aşiyan evet. Köşkü var. Onu da söyleyeyim. Mesela Robert Kolej'e yakın bir yerde ömrünün bir noktasından sonra kendi tasarladığı, planladığı bir ev yapıyor. Ve denir ki... uzun süreler, hatta bazen çok çok uzun süreler İstanbul'a, şehre inmezdi. Bu Aşiyan'daki evinden okula, okuldan evine böyle bir hayat sürdü. Bir tür inzivaya çekildi. Şehirden elini eteğini çekti. Bu Aşiyan köşkü de boğaza nazır bir köşk. Bugün itibariyle Tevfik Fikret Müzesi olarak hizmet veriyor. Şairin özel eşyaları, çeşitli yazı malzemeleri burada sergileniyor. Ve mezarı da Aşiyan'da daha önceden defnedildiği mezarlıktan burası müze haline getirildikten sonra naaşı buraya taşınıyor. Bugün de Tevfik Fikret Müzesi olarak hizmet veriyor. Bu açıdan Tevfik Fikret şanslı. Çünkü şairler genellikle öldükten sonra her şeyleriyle birlikte kayboluyorlar.
Evet, gerçekten bu arada tabii yurt dışındaki dinleyicilerimiz İstanbul'a giderlerse Aşiyan'ı ziyaret etsinler diyelim. Çünkü güzel, değerli bir...
Bu anlamda benim bildiğim 3 tane müze var. Diyarbakır'da Cahit Sıtkı Tarancı'nın evi müze haline getirildi. Tevfik Fikret'in evi var. Bir de Ankara'da Taceddin Dergahı var. Akif'in Ankara'da yaşarken kaldığı ev. O da yakın zamanlarda. Mesela diyelim ki bir 10-15 yıllık geçmişi var. Şair, yazar, ev, müze başka hatırlamıyorum. Yani bu 3 tanesini hatırlıyorum. Bu da çok az.
Dinleyicilerimiz çoğunlukla Haluk'un defterinden bilirler değil mi Tevfik Fikret? Hep o şekilde
Haluk
oğludur. Evet, ona yazdığı bir...
Tevfik Fikret'in hem şiirinde hem düşünce dünyasında biraz sonlarda yer alıyor. Yani Haluk'a gelinceye kadar...
Birçok şey var
tabii
ama...
Tabii ki Tevfik Fikret dediğimiz olay veya kişilik gerçekleşmiş oluyor. Ama madem Haluk dediniz, ben bir parantez içi bilgi olarak hızlıca şöyle söyleyebilirim. Haluk Tevfik Fikret'in tek oğludur. Gerçekten de çocuğunun adı Haluk'tur. Fakat şiirlerindeki Haluk bir idealleştirmedir. Nasıl bir idealleştirme? Türk gençliğine işte böyle olacaksınız anlamında bir ideal yüklemesi yapılır Haluk'a. Haluk'a yazdığı şiirler bir tarafa, gerçekten de Tevfik Fikret İşte Batı'nın bilimini, teknolojisini, fenini, ilmini, bunlar etrafında örülen bizi çağdaşlaştıracak, ileri medeniyet veya ülkeler seviyesine ulaştıracak doneleri oradan alıp Türkiye'ye getirecek bir kişilik olarak kurgulanır. Gerçek hayatında da Tevfik Fikret böyle davranır. Mesela çocuğunu... eğitim öğretim görmesi için Batı'ya gönderir. Fakat şanssız bir olay diyelim. Şöyle bir şey gerçekleşmiştir. Haluk Batı'ya gittikten sonra bir daha ülkesine dönmemiştir. Oysa mesela orada eğitim öğretimini aldıktan sonra o aldıklarını buraya aktarması anlamında dönmesi için göndermiştir.
Ama hatta yolcu ederken de bunları söylemiştir.
Evet. Ama şu da olmuştur. Mesela din değiştirmiştir Haluk. Hristiyanlık dinine geçmiştir. Bununla da yetinmemiş. Meslek olarak da papazlığı seçmiştir. Yani kilisede papazlığı seçmiştir. Hatta 1950'lerde veya 60'larda Türkiye gazetelerinde Amerika'da yaşamaktadır o esnada. Onunla şairin oğlunu bulduk başlıklarıyla Amerika'da yaşayan oğlunu bulduk Tevfik Fret'in diye manşet atılarak röportajlar var. Bunun resimlerini gördüm ben. Orta yaşlı bir kişi olarak hatırlıyorum o resimlerde. Mesela neden orada kaldığını, Türkiye'ye dönmediğini, işte bir takım tepkilerden çekindiğini falan o röportajında anlatıyordu. Mesela Haluk'u hatırlamak bunun karşıtını da hatırlamayı gerektiriyor. Akif'in de Asım idealleştirmesi var. İkisi de kendi düşünceleri doğrultusunda topluma örnek olabilecek bir kişilik konumlaması yapmışlardır. Asım da aynen yani bu memleketin, milletin daha ileri aşamalara geçmesi için Akif'in tasarladığı bir kişiliktir.
Asım. Evet. Peki bir şiirini paylaşıp mı şiirine geçelim süremizi de dikkate alarak?
Tabii ki paylaşabiliriz.
Ağustos böceği ile karınca. Karıncayı tanırsınız. Mini mini bir hayvandır. Fakat gayet çalışkandır. Gayet tutumludur. Yalnız pek hodgamdır. Bu bir kusur. Hodgam olan zalim olur. Bir gün Ağustos böceği tembel tembel ötüp durmak neticesi aç kalarak karıncadan göreceği burudete bakmaz gider bir lokma şey rica eder. Der ki acıyınız bize. Çoluk çocuk evde açız. Lanenize muhtacız. Karınca bir yüreksize layık huşunetle sorar. Aç mısınız? Ya o kadar uzun, güzel günler oldu. O günlerde ne yaptınız? Böcek inler. Açız, açız. Bakın benzim nasıl soldu. O günlerde gülen, öten, sazla sözle eğlenen ben, bugün bakın ne haldeyim. Vallah açız, billah açız. Halimize acıyınız. Karınca eğlenir. Beyim, şimdi de raks edin, ne var? Yazın çalan, kışın oynar. Evet, Ağustos böceği ile karınca. Aslında bunun hikayesini çok iyi biliriz. Tevfik Fikret şiirleştirmiş.
Çocuk şiirlerinden evet. Tevfik Fikret'in. Mesela Haluk'tan bahsetmişken bunu okumanız tam yerine düştü. Hece Vezdi ile yazılmıştır. Şermin başlığı altında son dönemde çocuk şiirleri yazmıştır. Mesela Tevfik Fikret gibi bir sanatçının çocuk şiirleri yazmaya gönül indirmesi diyelim. Amaçlı bir şey. Öğretici didaktik şiirlerdir genellikle çocuk şiirleri. Tevfik Fikret'in dışında somut olarak hem Türk şiirinde yer tutmuş hem çocuk şiirleriyle uğraşmış bir Cahit Zarifoğlu'nu hatırlıyorum. Başka galiba pek yok. Fakat Tevfik Fikret'in yani çocuk şiirleri yazması düşünce dünyasında yer tutan, hani bu toplumun, milletin aydınlanması, batı teknoloji doğrultusunda ileri hamlelere ulaşması, eğitimden geçer, çocuklara iyi bir eğitim öğretim vermekten geçer, onları bilinçlendirmekten geçer gibi düşüncelerle kasıtlı, amaçlı, planlı, programlı bir çalışma çocuk şiirleri.
Evet, ama ondan öncesi var tabii ki, değil mi? Servet İfun'un...
Tabii Tevfik Fikret denilince aklımıza ilk gelen kelime Servet İfun'un. Evet. Veya Servet İfun'un denilince aklımıza gelen ilk şair Tevfik Fikret. Ben bu konuda biraz ezbere gidildiği kanaatindeyim. Mesela Servet İfun'un denilince bence akla ilk önce Cenap Şahabettin gelmeli. Çünkü sanat planında asıl yenilikler, hamleler Cenap Şahabettin'den geliyor. Fakat Tevfik Fikret Servet İfun'un dergisinin hem başyazarıdır hem yayın yönetmenidir. sözcüsüdür, ön planda olan kişisidir. Şiirde şiiri değiştirmek, yeniliklere uyarlamak anlamında ciddi hamleleri var mıdır? Tabii ki vardır, hiç kuşkusuz. 1890'ların sonu, 1900'lerden mesela birkaç yıl öncesine gideceğiz. 1896, 97, 98 gibi bu yıllar hem Türkiye'de hem Türk edebiyatında tabiri caizse bir Servet-i Fünun rüzgarı esmektedir. Servet-i Fünun başlangıçta kendi halinde sessiz sedasız bir dergidir. Böyle bilim teknik dergisi gibi bilim fen alanında yapılan işleri veya bu işlere ilişkin makalelerin, yazıların yer aldığı bir dergidir. Ama Tanzimat'ın önemli simalarından Recaizade Mahmut Ekrem bir planlama yapar. Arka plandaki büyük usta odur. Recaizade Galatasaray Lisesi'nde Tevfik Fikret'in edebiyat hocasıdır. Tevfik Fikret'in edebiyata başlamasında iki kişinin katkısı var. Biri Recaizade, biri de Muallim Naci. Recaizade ile Muallim Naci birbirine zıt. Biri siyah, biri beyaz gibi. Biri yenilikçi, biri eski şiir taraftarı. Yenilikçi olan Recaizade, eski şiir taraftarı olan Muallim Naci. Mesela Tevfik Fikret'in hatıralarında ikisinin bu Galatasaray Lisesi'ndeki yıllarına ilişkin şöyle tespitler var. Mesela onlardan yola çıkarak şöyle bir yorum yapabiliriz. Recaizade derslerde öğrenciye düşünme, muhakeme etme, kendi kendine belli sonuçlara varma doğrultusunda tarzda bir ders işler. Muallim Naci ise tabiri caizse açar kitabı, yazın çocuklar, açın defterleri, yazın. İkisinin arasında böyle bir fark vardır. Servet-i Fünun da Tevfik Fikret'in baş yazar olarak, yayın yönetmeni olarak başlamasından bir adım önce edebiyatta bir tartışma vardır. Kafiye göz için midir, kulak için midir? Mesela eski taraftarları kafiyenin göz için olduğunu savunurlar.
Ben olsaydım kulak için derdim.
Recaizade ise kafiyenin kulak için olduğunu savunur. Tabii bu tartışmalar esnasında da kendisine yöneltilen eleştirileri cevaplamak için basın yayın organı olarak Servet-i Fünun'u seçer Recaizade. Kendisine yöneltilen eleştirileri orada cevaplar. Bununla da yetinmez. Eski öğrencisi Tevfik Fikret'i bu derginin başına getirir. Şimdi Recaizade yenilikçilerin sözcüsü konumundadır. Onu takip eden gençler de, genç edebiyatçılar da çalışmalarını Servet-i Fünun'a vermeye başlarlar. Bir de Tevfik Fikret geliyor oraya. Artık edebiyatta yenilik anlamında her işin odağı, ocağı, merkezi bu dergi olur. Bu dergi kısa bir süre sonra veya belirli bir süre sonra kadrosuna Cenap Şahabettin'i de katar. İyice güçlenir. Ama Tevfik Fikret etrafındaki insanlarla biraz zor geçinen bir kişi. 3-4 yıl sonra mesela Servet-i Fünun'la 1900 veya 1901 yıllarında ilişkisini kesiyor. Bir tür inzivaya çekiliyor. İkinci Meşrutiyet'e kadar, 1908'e kadar. Fakat Tevfik Fikret ve Servet-i Fünun çerçevesinde hızlıca şu tartışmaya da değinelim. Mesela birinci büyük tartışma bu kafiye tartışmasıdır. Göz için mi, kulak için mi diye. İkinci büyük tartışma Ahmet Mithat'ın açtığı dekadanlar diye bir tartışma var. Dekadan kelime olarak kokuşmuş, çürümüş, tefessüh etmiş anlamlarına geliyor. Yani siz bir işi batırıyorsunuz, kötü yapıyorsunuz. Ahmet Mithat, Servet-i Fünun'un şiir yazma tarzına bakarak der ki siz dekadansınız. Yani şiiri ve edebiyatı berbat ettiniz anlamında. Niçin böyle bir eleştiri yöneltiyor? Servet-i Fünun mesela Tanzimat şiirinin veya edebiyatının aksine bizim bugün süslü, ağdalı diyebileceğimiz bir dil kullanmaya başlar. Bence burada doğru olan tavır Servet-i Fünun'un, Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin'in tavrı. Çünkü bundan bir adım öncesinde şiiri Tanzimat, mesela Namık Kemal'in şiirlerini hatırlayalım veya onun etrafındaki diğer şairlerin hitabet, nutuk, didaktik, belirli bilgilerin şiir şeklinde kompoze edilmesine indirgiyor. Servet-i Fünun ise şiiri bir sanat olarak yeniden konumluyor. Servet-i Fünun aşaması yenilik anlamında Türk şiirine yerleşiyor. Ama Tevfik Fikret 1900 veya 901'den sonra bu dergiyle ilişkisini kesiyor. Tuhaftır. Asıl bundan sonra bizim bugün bildiğimiz Tevfik Fikret şahsiyeti veya şiirleri ortaya çıkıyor. Hani siyasi içerikli, düşünce yüklü, ideolojik veya siyasi olarak bağlıları olan bir şiir yazmaya başlıyor. Orada da şunu söyleyeceğim ben. Bugün itibariyle mesela Tevfik Fikret'i bence en doğru değerlendiren şairlerden birisi Cemal Süreya. Cemal Süreya tabii ki 1960'lardan sonra yazdığı bir yazıda bugünkü modern şiir açısından Tevfik Fikret'in bir malzeme değeri bile kalmamıştır. Tabii ki şiirimize önemli katkıları olmuştur. Ama bugün itibariyle aşılıp geçilmiştir anlamında Tevfik Fikret'i konu alan çok güzel bir yazısı var ve o yazıda şuna dikkat çekiyor. Tevfik Fikret'in başarısı siyasi bir başarı. Yani içerik açısından değerlendirebileceğimiz batıcı, İslamcı, Türkçü gibi bir sınıflama yaptığımızda batıcılık lehine çeşitli başarılar kazanmıştır diyebiliriz. Ama şiir, şiirsel başarı mıdır bu başarı, Tevfik Fikret'in başarısı? Hayır demiştir.
Yani yorumu bu şekildedir.
Yorumu bu şekilde ve şiir açısından asıl başarı Cenap Şahabettin'den gelmiştir.
Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz. Sağ olun. Edebiyat Dünyamızdan bu hafta Tevfik Fikret'i konuştuk. Aslında çok daha geniş konuşulabilirdi
tabii ki,
değil mi? Ama süremiz bu kadar. Teşekkür ederiz. Şair, yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikteydi. Programın İlgün Yıldırım hazırladı. Ali İhsan Yıldız sesimizi sizlere ulaştırdı. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Haftaya yine sizlerle birlikte olacağız diyoruz. Görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın. Edebiyat Dünyamızdan.